Ayrım 17.
CIA heyetinin 5 günlük ziyareti sırasında Türkiye ve bölgedeki istasyon şefleriyle toplantı düzenlendi. İstasyon şefleri arasında Türk Cumhuriyetleri, Suriye, İran ve Balkanlardaki temsilcilerin de bulunduğu belirtildi. CIA heyeti 3 ayrı toplantı yaptı. Toplantıların İstanbul'da, Ankara'da ve Adana'da gerçekleştirildiği öğrenildi. Adana İncirlik'teki toplantıya Savunma İstihbarat Örgütü Defense Intelligence Agency ve İncirlik'teki operasyon görevlileri de katıldı. CIA heyetinin Türk yetkililerle görüşmesi sırasında 4 ana konunun gündeme getirildiği öğrenildi. Bunlar uluslararası kara para trafiği, uyuşturucu, organize suçlar ve terör, diplomatik casusluk. CIA heyeti, Türkiye'deki mali suçlar, kara para, organize suç ve uyuşturucu operasyonlarında ortaklık istiyor ve bunun Türkiye'deki FBI bürosuyla koordine içinde yapılmasını öneriyordu. CIA heyetinin talepleri arasında bulunan dikkat çekici başka bir istek de Türkiye'deki mali reformlar hakkında bilgiydi. CIA'in bölge istasyon şefleriyle benzer bir toplantısı 1998 yılı sonlarında yine Türkiye'de yapılmıştı. Bölgede faaliyet gösteren 1500'e yakın CIA ajanı Türkiye'de bir haftalık toplantı düzenlemişlerdi. 20 Aralık 1998 tarihli Milliyet gazetesinde Aylin Livaneli'nin köşesinde bu toplantının bir tatil köyünde düzenlendiği bilgisi veriliyordu. 1998'deki CIA istasyon şefleri toplantısının yapıldığı günler ABD'nin Türkiye'de 28 Şubat sürecini sekteye uğratmak için girişimlerini artırdığı bir döneme denk geliyor. Bu dönem aynı zamanda orduya nifak sokma çabasının yoğunlaştırıldığı bir döneme rastlıyor. O dönemde ABD'nin Türkiye'deki uzantıları aracılığıyla ordu içinde bir parçalanma sağlamaya çalıştığı biliniyor. Kukla devlet savaş nedeni. CIA bastırıyor ancak Türkiye'de buna karşı ciddi adımlar atıyordu. KDP lideri Mesut Barzani 7 Mayıs 2001'de 5 günlük bir ziyaret için Ankara'ya geldi. Barzani temaslarına Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu ve Müsteşar Yardımcısı Uğur Ziyer'le ve ardından Başbakan Bülent Ecevit'le görüştü. KDP lideri Barzani'ye Türkiye-Irak ortaklığında ulaşılan yeni aşama çerçevesinde Irak'la anlaşma telkininde bulunuldu. Türkiye-Irak ortaklığında yeni aşama çerçevesinde KDP lideri Mesut Barzani ile bu sürecin ayrıntıları konuşuldu. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkan Vekili Hasan Ekinci ile de görüşen Barzani, Ankara ziyaretinin 4. gününde yaptığı basın toplantısında ekonomik, siyasi ve askeri konularda son derece verimli görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Dışişleri yetkilileri de Barzani'nin açıklamasının ardından her konuda mutabakata varıldığını belirttiler. Barzani, Türkiye'yi idare etme tutumunu sürdürüyor, dışişleri yetkilileri de her konuda mutabakata varıldığını söylüyordu. Sanki Barzani devlet kurmaktan vazgeçmiş ve Türkiye'nin çizgisine gelmişti. Oysa gerçek durum hiç de öyle değildi. Bundan kısa bir süre sonra Mayıs ayı ortasında Talabani ve Barzani'nin temsilcileri Washington'da bir araya gelerek ABD dışişleri yetkilileriyle görüştüler. Durumun böyle olmadığını devletin başka kurumları da saptıyordu. Özellikle Genelkurmay'ın ilgili birimlerinin ve Milli Güvenlik Kurulu'nun konuyla ilgili çalışmaları sonucunda Türk devleti içinde Kukla Kürt devletinin engellenmesi konusundaki iradenin ilanı noktasına geliniyordu. Mayıs ayının ortalarında Türkiye'nin Kürt devletini casus belli yani savaş nedeni saydığı basına yansıyordu. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'la ilgili bir raporuna dayanarak Kuzey Irak'ta Kürt devleti senaryosunun savaş nedeni olduğunu gizli bir yazıyla çeşitli devlet kurumlarına göndermişti. Türkiye'nin Irak politikasına ilişkin genel esasların ve önceliklerin anlatıldığı raporda Irak'ın üniter yapısının korunması gerektiği vurgulanıyordu. Ancak bundan daha önemlisi, Başbakanlığın yazısında Kuzey Irak'ın 1992 öncesi duruma dönmesinin mümkün olmadığını da dikkate almak durumundayız. Kuzey Irak'ta bizim için hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan senaryo bağımsız bir Kürt devletinin ilanıdır. Bu doğrultudaki bir deklarasyon tarafımızdan casus belli yani savaş ve müdahale nedeni sayılmalıdır denmesiydi. Raporda Türkiye'nin Irak politikasının esasları 8 maddede şöyle sıralanıyordu. 1. Temel esas, Birleşmiş Milletler ve komşularıyla sorunu olmayan, komşularına tehdit oluşturmayan bir Irak'ın özendirilmesidir. 2. Irak'ın toprak bütünlüğü korunmalıdır. 3. Merkezi yönetimin otoritesi nihai olarak ülkenin tamamında tesis edilmelidir. 4. Irak'taki Türkmenlerin hakları Irak'ın eşit vatandaşları olarak korunmalıdır. 5. Irak'taki etnik azınlıkların ayrı bir yönetime sahip olmamaları gözetilmelidir. 6. Irak, Türkiye'ye askeri açıdan bir tehdit teşkil etmemelidir. 7. Bölge dışı güçlerin Irak'a müdahalelerini azaltacak gelişme ve çözümler desteklenmeli. Bu tür müdahalelere neden olabilecek gerginlik ve gelişmelerin önlenmesine gayret sarf edilmelidir. 8. Irak, Türkiye'ye ekonomik bakımdan mümkün olduğunca bağlanmalıdır. Aynı raporda ABD'nin Irak politikasına karşı Türkiye'nin yapması gerekenler şu şekilde yer alıyor. ABD ile Irak konusunda yapıcı, şeffaf ve yönlendirici bir diyalog ve işbirliği sürdürülmesi ve ABD'nin yeni yönetiminin Irak politikalarının şekillenmesinde ağırlığımızın konulması büyük önem taşımaktadır. Yeni dönemde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1284 sayılı kararında yer alan unsurlar zemininde Washington'la Bağdat arasında bir temas kanalı açılmasına tarafımızdan yardımcı olunması olanakları araştırılmalıdır. Raporda Dışişleri Bakanı Başkanlığı'nda Genelkurmay 2. Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan oluşacak bir izleme kurulunun uygulamayı izlemesi öngörülüyordu. Irak'la ekonomik ilişkilerin de yer aldığı raporda açılacak 2. sınır kapısı için İçişleri Bakanlığı'na başvurulduğu belirtiliyordu. Komşu ülkeyle enerji işbirliği olanaklarının da araştırılması için üst düzey ziyaretler yapılması da öneriliyordu. Başbakan Bülent Ecevit, 15 Mayıs 2001'de Antakya'daki sel felaketinden döndüğü sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Kuzey Irak'ta Kürt devleti fiilen kuruldu," dedi. ABD, Haziran ayının ortasında Kuzey Irak'taki kukla devleti ilanı hazırlanıyordu. Bunu bazı Avrupa devletleri de destekliyordu. Genelkurmay'a yakın kaynaklar bölgede 600 Pentagon ve CIA uzmanının çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini veriyordu. Kuzey Irak'taki kukla devletin altyapısı 1998 yılı sonunda tamamlanarak 2001 yılı ortalarında ilana hazır hale getirilmişti. Bölgede uzun süre görev yapan askeri uzmanların hazırladıkları raporlara göre ABD 1993 yılından 2001 yılı Mart ayına kadar askeri ve istihbarat için yapılan harcamalar hariç olmak üzere Kürt devleti için yaklaşık 1.9 milyar dolar harcama yapmıştı. Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan Kuzey Irak'la ilgili bilgi notunda da Amerika ve İsrail'in Kürt devletini kurmaya yönelik faaliyetlerini artırdığına dikkat çekiliyordu. Aynı günlerde CIA ve Mossad'ın Kuzey Irak'taki faaliyetleri ayrıntılarıyla mercek altına alınıyordu. Söz konusu bilgi notunda Kürt devleti oluşumu için bölgede İsrail'in ağırlıklı rolüne vurgu yapılarak İsrail'in GAP bölgesine yönelik hazırlıkları ve amaçları da ele alınıyordu. Buna göre İsrail, Orta Doğu ve Orta Asya'da tarımsal alanların tümünün denetimini ele geçirmek için GAP'ı bir üs olarak kullanmak istiyordu. Notta, İsrail GAP bölgesinde hakimiyeti ele geçirdikten sonra Türkiye üzerinden Orta Asya'ya ve diğer İslam ülkelerine açılma planları bulunduğuna dikkat çekiliyordu. MGK'ya sunulan bilgi notunda son 2 yıldır Mossad denetimindeki İsrail şirketlerinin bölge halkına kurdurttukları ortak şirketlerle Arap ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetleri her türlü gıda, mal ve tarım aletlerini kapsayan ihracat paketlerini hayata geçirdiği kaydediliyordu. Kuzey Irak'taki zengin yeraltı kaynaklarının rezerv tespitleri için ABD ve İsrail'li uzmanlarca yapılan çalışmaların sonuç aşamasına gelmiş olduğu da notta belirtiliyordu. Ayrıca Mersin ve İskenderun bölgelerinde tarım ürünlerini işleyecek fabrikalar için uygun araziler aranıyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle çalışmalarını sürdüren Washington Kürt Enstitüsü'nün internet sayfasında ortaya çıkan bir bayrak bütün bu tabloyu anlamlı hale getiriyordu. ABD bayrağına yapışık Kürt bayrağı, yani ABD'nin 51. eyaleti. Kasa uçağı düştü. 34 şehit. Ecevit, Kürt devleti fiilen kuruldu açıklamasını yaptıktan bir gün sonra 16 Mayıs 2001'de Genelkurmay Başkanlığı'na ait kasa tipi bir askeri uçak Malatya'nın Akçadağ ilçesi yakınlarında düştü. Uçaktaki 34 kişiden kurtulan olmadı. Olaydan 2 gün sonra aynı tip bir başka uçak Ankara yakınlarında test uçuşu sırasında düştü. 2 gün arayla 2 kazanın ard arda gerçekleşmesi soru işaretlerine neden oldu. Malatya'da düşen uçak, resmi açıklamaya göre saat 12.10'da Diyarbakır 2. Taktik Hava Üssü'nden Ankara'ya doğru havalandı. Fakat havalandıktan sonra Malatya Askeri Erhaç Havaalanı'na yöneldi. Uçakta Özel Kuvvetler Komutanlığı'na mensup 34 kişi vardı. şehit olan 34 askeri personel Kuzey Irak'la ilgili bir görev nedeniyle uçakta bulunuyordu. Görgü tanıkları önce uçak motorunun sesinin değiştiğini, ardından havada ters döndüğünü, bu arada iki kişinin uçaktan atladığını, aynı anda uçağın havada infilak ettiğini belirtiyorlar. Atlayanlar da dahil uçaktaki 34 kişi patlamayla birlikte yaşamını yitirdi. Uçağın düşüş nedeni konusunda basında farklı yorumlar çıktı. Gazeteler kazanın nedenini buzlanmaya bağlı arıza başlığıyla verdi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in öldüğü uçak kazasını da inceleyen askeri kaynaklara yakın bir uzman, mevcut verilere göre uçağın düşüşünde dış etkenlerin belirleyici olduğunu vurgulayarak özetle şu değerlendirmeyi yapıyordu. Uçak çift motorlu olduğundan iki motorun birdenbire durması olağan sebeplerden sayılamaz. Motoru çalıştıran elektronik sistem kilitlendiği zaman durması söz konusu olacaktır. Pilotlar uçuş deneyimine sahip olduklarına göre buzlanmadan ve pilotaj hatasından söz edilemez. Uçuş ekibi bölgeyi tanımaktadır. Uçakta bulunan personel her türlü olumsuz olasılığa karşı eğitimli ve deneyimlidir. Olabilecek ani olaylara karşı hazırlıklıdır. Bu konumdaki personelin tedbirsiz olacağı düşünülemez. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı uçuş personeli dahil olmak üzere uçaktaki tüm personel yukarıda anlatılanların dışında bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde yapabilecekleri fazla bir eylem bulunmamaktadır. Uçağın ana hareket ve teknik donanım merkezi arızası veya kilitlenmesi ancak kasıtlı veya dış müdahale ile mümkündür. Bir başka olasılık içerideki patlayıcı maddenin kendiliğinden patlaması veya harici etkenlerle patlatılmasıdır. Bu tür olaylarda uçağın düşmesi mutlaktır. Uçakta anormal durumların olmasıyla uçağın ve içindeki personelin kurtulması imkansızlaşabilecektir. Ayrıca uçak yerde uçuşa hazırlık safhasında yeterince teknik yönden kontrol edilip testten geçirilmemiş olabilirdi. Ancak geçirilmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki olasılıkların gerçeklik payı daha yüksektir. Genelkurmay Başkanlığı 29 Mayıs 2001 günü basında çıkan iddiaları tek tek çürüten bir açıklama yayınladı. 20 sayfalık açıklamanın sonunda kasa uçaklarının alınmasıyla ilgili basında çıkan haksız itham ve uzman olmayan kişilerin yorumlarının gelişmekte olan ulusal savunma sanayine ve dış satım için sürdürülmekte olan görüşmelere olumsuz etki yaptığı vurgulanıyordu. Kasa uçağı ile ilgili tartışmalar Temmuz ayına kadar sürdü. Konu o kadar önemliydi ki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dahi gündeme gelmişti. Türkiye-İran ilişkilerine sabotaj. 11 Mayıs 2001'de Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman'ın ziyaretinde gündem Rusya ve Çin gibi ülkeleri hedefleyen füze savunma sistemiydi. Grossman, Türkiye'yi füze savunma sisteminde bir üs olarak kullanmak istediklerini söyledi. Türkiye'ye yönelik dayatmalarla ilgili en önemli adımlardan biri de 3 Haziran 2001'de ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in gelişi oldu. Bu ziyaret Türkiye'nin dayatmalara gösterdiği tepki açısından da çok önemliydi. Tehditler savuran Rumsfeld karşısında kararlı ve net bir Türkiye buldu. 19 Haziran 2001'de İsrail'den Türkiye'ye dikkat çeken bir ziyaretçi geldi. Tel Aviv'den Ankara'ya inen uçağın getirdiği İsrailli'nin rütbesi Kor Generaldi. İsrail İç İstihbarat Başkanı Haim Klaim, Ankara'da ayağının tozuyla önce MİT yetkilileriyle masaya oturdu. Konu, İstanbul'da yapılması planlanan bir operasyondu. Klaim, Hizbullah'ın İran bağlantısını gündeme getirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. İsrailli istihbaratçının çantasında Hizbullah örgütüyle İran arasındaki ilişki konusunda kapsamlı bir dosyanın bulunduğu öğrenildi. İstihbaratçının çantasında yer alan başka bir bilgi de İran'ın Türkiye'deki şeriatçı terör örgütlerini desteklediğine ilişkindi. İsrail İç İstihbarat Başkanı İran'ın Türkiye ile ilişkilerinde samimi olmadığı telkininde bulundu. İsrailli istihbaratçının ziyaretinde Irak konusunun da görüşüldüğü öğrenildi. Haim Klaim, Ankara'da MİT yetkilileriyle görüştükten sonra İstanbul'a geldi. İsrailli istihbaratçının 19 Haziran'da görüştüğü kişi koltuğuna yeniden fakat henüz oturmuş İstanbul Emniyet Müdür Vekili Hasan Özdemir'di. Klaim, Özdemir tarafından çok sıcak karşılandı. Klaim ve yanındakilere İstanbul Emniyeti'nin teknik takip diye adlandırılan telefon dinleme odaları da dahil mahrem birimleri gezdirildi. Klaim, Özdemir'le yaklaşık 1 saat görüştü. Toplantı basına kapalıydı. Görüşmeden sonra kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadı. Basına özet olarak Claim'in Hizbullah örgütüyle ilgili bilgi alışverişi yaptığı yansıdı. Korgeneral Haim Claim'in İstanbul Emniyet Müdürü Özdemir'in önüne koyduğu dosyada İsrail tarafının Hizbullahçı olduğunu iddia ettiği 20 kişiyle ilgili ayrıntılı bilgi vardı. Bu liste önceki görüşmede Ankara'da MİT yetkililerine de verilmişti. MGK'ya yakın kaynaklara göre Claim'in Türkiye'ye gelişinin asıl nedeni Türkiye-İran ilişkilerini gerginleştirmekti. Bunun için de bahane olarak sözüm ona bir Hizbullah operasyonu tasarlanmıştı. İsrail'in amacı Hizbullah örgütüne operasyon yapılıyor görüntüsü vererek Türkiye'de İran düşmanlığını yaymak ve Türkiye-İran ilişkilerini krize sokmaktı. Son dönemde Türkiye, Irak ve Suriye arasında gelişen özellikle bölge güvenliğine ve ekonomik işbirliğine İran'da dahil olmuştu. Türkiye-İran arasında 9 yıldır yapılmayan tren seferleri bile başlamıştı. Görevden alınan İçişleri Bakanı Saadettin Tantan da son ziyaretini Mayıs ayında İran'a gerçekleştirmişti. Tantan, Tebriz ve Tahran'da büyük ilgiyle karşılanmıştı. İsrailli istihbaratçının ziyaretinden hemen sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Avi Gil, 20 Haziran 2001'de Türkiye'ye geldi ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Faruk Loğoğlu ile görüştü. Görüşme sırasında Türkiye'nin İsrail-Filistin ateşkesinin devam etmesi telkininde bulunduğu belirtildi. İsrailli üst düzey yetkililerin ard arda gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında Türkiye'nin önüne konan 3 madde vardı. 1. İran size karşı ilişkilerinde samimi değil. Türkiye'de Hizbullah'ı İran destekliyor. Hizbullah'a karşı operasyon yapalım. 2. İran toprak bütünlüğünü savunan politikanızı ve Saddam'ı güçlendiren politikayı onaylamamız mümkün değil. 3. İsrail-Filistin arasında İsrail'den yana tutum almazsanız bölgede zor duruma düşersiniz. Kukla devlet yöneticilerinin uluslararası temasları. Amerikalı görevlilerin Kuzey Irak ziyaretleri o günlerde artıyordu. Bu görevlilerden biri başında Morton Abramowitz'in bulunduğu Carnegie Vakfı'ndan Michael Rubin adlı uzmandı. Rubin 9 ay Kuzey Irak'ta kalarak bölgedeki 3 üniversitede dersler verdi. Araştırma ve inceleme yaptı. Rubin Amerika'ya dönüşünde izlenimlerini 27 Haziran 2001'de Washington Yakın Doğu Enstitüsü'nde anlattı. Rubin'in Amerika'ya döndüğü sıralarda Amerikalı iki görevli ABD Dışişleri Bakanlığı Irak masasından Sherry Graham ve Ankara Büyükelçiliğinden Jonathan Cohen Kuzey Irak'a giderek KDP lideri Mesut Barzani ve KYB lideri Celal Talabani ile görüştüler. İki görevlinin görüşmelerinden en dikkat çekici olanı KYB bölgesindeki yerel yönetimin başbakanı Barham Salih ile olanıydı. Görevlilere bölgedeki eğitim, sağlık ve güvenlik konularında bilgi veren Salih, suç oranının da istikrar sonucunda azaldığını söyledi. Amerikan görevlileri ABD Başkanı Bush'un bölgedeki durumdan memnuniyetini Salih'e ilettiler. Kuzey Irak'taki sözde bölgesel Kürt hükümeti 2000 ve 2001 yıllarını uluslararası temaslarla geçirmişti. Sözde hükümetin temsilcileri 2000 yılının ikinci yarısından itibaren Avrupa ve Amerika'da hükümetlerle resmi görüşmeler yapıyorlardı. Bölgesel hükümetin başbakanı Neçirvan Barzani 5-7 Haziran 2001'de Avrupa Birliği yetkilileri, Belçika ve Hollanda hükümet temsilcileri ve meclis yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Neçirvan Barzani daha sonra İsveç Başbakanı Göran Persson'la parlamentoda bir araya geldi. Barzani, Dışişleri Bakanı Anna Lindh ve dışişleri yetkilileriyle de görüştü. New York'ta Irak'a yapılacak yeni yaptırım politikasının görüşüldüğü sırada Hoşyar Zebari başkanlığındaki Kürt Bölgesel Hükümeti heyeti BM'de Amerikan, İngiliz ve Fransız temsilcileriyle temas halindeydi. Amerika'nın BM Büyükelçisi'yle görüşen Dindar Zebari, Kasım ayında da Londra'da Lordlar Kamarası yetkilileriyle bir araya geldi. İngilizler tarafından adeta bir hükümet temsilcisi olarak ağırlanan Zebari, İngiltere Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Anne Clift tarafından özel bir şekilde ağırlandı. Clift, Zebari'ye haklarının destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Dindar Zebari, Londra'da İngiliz İşçi Partisi'nin özel bir toplantısına katıldı. Zebari, Başbakan Tony Blair'ın yanı sıra birçok bakanla da görüştü. Blair, Zebari'ye, "İngiltere, Kuzey Irak'ı korumaya devam edecektir," dedi. Dindar Zebari ayrıca İsviçre'deki ABD Büyükelçisi'nden uluslararası alanda tanınma güvencesi aldı. Görüşme Cenevre'deki ABD Büyükelçilik binasında gerçekleştirildi. Kürdistan Observer adlı internet sitesinde 9 Temmuz 2001 günü çıkan haber şöyleydi. Kürdistan hükümetinin yetkilisi, Irak Kürtlerinin taleplerinin dünyadaki diğer milletler gibi adalet ve özgürlük içinde yaşama hakkı olduğunu söyledi. ABD Büyükelçisi Kevin Molley de Kürtlerin haklarının uluslararası alanda yer almasının gereğine dikkat çekerek, dünyadaki hiçbir ülkenin BM sözleşme ve anlaşmalarıyla kabul edilen bu haklara karşı çıkamayacağını söyledi. Sitedeki haberde ABD Büyükelçisi'nin Irak Kürtlerinin barış ve istikrar içinde yaşamaları için gerekli ortamı sağlamak için tam destek verdiği belirtildi. Haberde ayrıca şöyle dendi. Büyükelçi Molley, Amerika'nın gerçeklere dayanan taleplerini açıklığa kavuşturmak için BM düzleminde yürütülen Kürt inisiyatifini destekleyeceklerini ve bu yöndeki çalışmada Amerikan desteğini hesaba katabileceklerini açıkladı. Temmuz 2001'de KDP ile rakip Kürt grubu KYB arasındaki sorunların büyük bölümü çözülmüş durumdaydı. İki grup arasındaki en önemli sorun, Türkiye'den yapılan ticaretteki gelirlerin paylaşımı önemli ölçüde çözülmüştü. Washington'da 1998 Eylül'ünde Barzani ve Talabani arasında imzalanan anlaşmadaki bütün maddeler seçimler dışında gerçekleştirildi. Kuzey Irak'ta devlet bir tek ilana kalmıştı. KDP işte bu ortamda Selahattin kentinde 16 Temmuz'da bütün dünyadaki temsilcileriyle bir araya geldi. KDP'nin Türkiye, İngiltere, ABD, Fransa, Avustralya, İspanya, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Yunanistan ve Rusya'daki temsilcileri toplandı. Irak ordusu 10 yıl sonra 36. paralelin üstüne çıktı. Tam bu dönemde Türkiye'nin attığı adımlara paralel olarak Irak hükümeti de Kuzey Irak konusunda aktif bir politika geliştirmeye başlıyordu. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin 15 Temmuz 2001'de Kürtlere barış çağrısı yaptı. Bu nedenle Süleymaniye'de 25 Temmuz'da bir araya gelen KDP ve KYB temsilcilerinin görüşmeleri 26 Temmuz'da da sürdü. Aynı günlerde Iraklı bir iş adamları grubu KYB denetiminde bulunan Süleymaniye kentine gitti. Irak'ın resmi gazetesi Al-Irak'ın haberine göre Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Abdülgafur Yunis, Süleymaniye'nin ticaret odasıyla ilişkileri geliştirmek üzere buraya geldim diye konuştu. Bir başka gelişme Türkiye-Irak ilişkilerindeki ilerlemeydi. Irak Petrol Bakanı Amir Muhammed Raşit Ankara'da Amerika'nın yaptırımlarına karşı Türkiye'nin desteğine teşekkür etti. Iraklı bakanın ziyareti sırasında ikinci sınır kapısının açılması için hazırlıkların hızlandırılması kararlaştırıldı. Türkiye bundan bir süre önce zırhlı birliklerle Kuzey Irak'a girdi. Ayrıca Türkiye, Kuzey Irak'ta olası bir savaş durumu için sınır boyunca hareketli askeri birlik bulundurma kararı aldı. Saddam Hüseyin'in barış çağrısı öncesinde de Irak Eğitim Bakanlığı Kürtçe Öğretim Genel Müdürü Hüseyin Muhammed Kadduri, Kuzey Irak'a Kürtçe ders kitabı göndermeye başlayacağını açıklamıştı. KYB lideri Celal Talabani de bir süre önce bölgedeki okullarda zorunlu Arapça dersi verileceğini açıklamıştı. KDP ve KYB'nin Selahattin'deki ortak toplantısının sonunda yapılan açıklamada Saddam Hüseyin'in çağrısına olumlu yanıt verildi. KDP ve KYB heyetleri Selahaddin kentinde bir araya gelerek Saddam Hüseyin'in barış çağrısını görüştüler. KDP ve KYB politbürolarının imzasını taşıyan ortak açıklamada her iki partinin Irak'taki sorunun çözümü için her zaman diyaloğu savunduğu vurgulandı. Açıklamada sorunun çözümü için İran toprak bütünlüğünün zorunlu olduğu belirtilerek şeffaf bir ortam ve demokratik bir diyaloğun gerekli olduğu kaydedildi. Ortak açıklamada demokrasi, çoğulculuk, insan haklarına saygıyla bağımsız ve bütün bir Irak'ta soruna çözüm bulunabileceği vurgulandı. Kurulacak diyalogda 1992 yılında yerel parlamentonun federasyon temelindeki kararlarının dikkate alınması gerektiği savunularak, Irak yönetiminin Kerkük, Hanakin, Mendali, Mahmur, Şeyhan, Sincar, Zammar ve başka yerlerde insanların zorla göç ettirilmesi ve köylerin boşaltılması politikasına son verme konusunda güvence vermesi istendi.